Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydın.
Günaydın herkese. Bugün Çernobil'in yıl dönümü.
Evet, 26 Nisan 1986 tarihinde Ukrayna'nın Pripyat kentinde dünyanın hala hafızalarından silinmemiş dünyanın en büyük nükleer kazalarından birisi, en büyük 3 nükleer kazanın birisi diye tarihe geçti ve tüm dünyanın da hafızasından çıkmayan bir kaza. Bu vesileyle biz de bu kazada hem yaşamını yitirmiş olanlara, hem
etkilenmiş olanlara,
hem bütün bir hayatı boyunca, nesiller boyunca bu acıyı çekmiş olan insanları bu vesileyle anmış olalım istedik. Esas itibariyle bu hafta aslında başka türlü bir kirliliği konuşacağız. Çernobil maalesef hala da radyoaktif kirliliklerin devam ettiği, radyasyonun hala daha bulunduğu bölgede, patladığı bölgede devam eden bir kirlilik. Biz şimdi doğayı başka nasıl türlerde kirletiyoruz, başka ne biçimlerde kirletiyoruz, bugün biraz onu konuşacağız.
Evet, plastik atık meselesini konuşacağız. Evet. Aslında birbiriyle farklı ama nükleer konusunda da sık sık nükleer atık nasıl bertaraf edilecek, o kısmı özellikle bu nükleer santrallerle ilgili gündeme de gelen bir konu. Bırakın nükleer atığı, bizim bu plastik atıklarla ilgili ciddi bir sorunumuz var. Kaldı ki Greenpeace bir rapor yayınladı. Burada küresel plastik atık ticaretine dair veriler verdi. Ve buna dair de Türkiye'nin giderek daha fazla miktarda, yani sadece kendi çöpüyle nasıl başa çıktığını bilmiyoruz ama bir de yurt dışından, evet, ithal ediyoruz çöpü.
Ve son 2 yılda bu plastik atık ithalatı Türkiye'nin 5'e katlanmış vaziyette. Greenpeace bununla ilgili bir rapor açıkladı. Greenpeace küresel anlamda da bu plastik meselesinin çok peşinde, bununla ilgili bir takım çalışmalar yapıyor uzmanlarla birlikte. Şimdi bizim telefon hattımızda da bugün aslında bu plastik atık, plastik kirlilik meselesini yakından takip eden bir bilim insanı var. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden doçent Doktor Sedat Gündoğdu. Sedat Bey, günaydın.
Günaydın. Günaydınlar, merhabalar.
Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi bu geçen yıldan bu yana Guardian'da haber oldu, daha sonra BBC'de haber oldu. Evet. Uluslararası yayınlardan biz de bu gelişmeleri takip etmeye çalışıyoruz. Evet. Türkiye'nin plastik atık ithalatında genel çok ciddi gözle görülür bir artış var. Bu sadece bizde değil, uluslararası arenada da dikkat çekici verilerle takip ediliyor. Bizim zaten malum, biz doğayı, denizlerimizi, ormanlarımızı, toprağımızı bir şekilde bu plastik atıklarla zaten hali hazırda kirletiyoruz.
Evet.
Geri dönüşüm, atık dönüştürme tesislerimiz yetersiz, hem yerel yönetimlerde hem özel bir takım alanlarda. Fakat bunun yanı sıra da dünyanın çöpünü buraya taşımaya devam ediyoruz. Bütün bu gerçeklikler, böyle bir çerçeve çizmeye çalıştık. Sizin açınızdan bu konuda araştırmalar yapan biri olarak bütün resim nasıl görünüyor?
Aslında bu çöp ticareti, plastik çöp ticareti biraz da Çin'in bu endüstriyel olmayan ve endüstriyel olan çöpleri kendi ülkesine transfer eden şirketlerin bu işleri yapmasını yasaklamasıyla birlikte başladı. Yani son 2018 yılına kadar, hatta 2017 yılına kadar Türkiye dünyanın herhangi bir yerinden çok ciddi miktarda çöp satın almıyordu. Hmm. Türkiye'nin geri dönüşüm fabrikaları ya da firmaları bu anlamda uluslararası arenada çok böyle çöp satın almaya istekli veya belki de farkında değillerdi. Çünkü Çin tüm dünyanın çöpünü, ciddi anlamdaki büyük miktardaki çöpünü satın alıyordu. Bu Çin'in 2018 yılına kadar satın aldığı çöp toplam çöpünün neredeyse %20'sine denk geliyor. Yani Çin çok ciddi bir çöp satın aldı. Bu satın alma işi engellenince yani...
Neden engellendi Sedat Bey, biliyor musunuz? Yani
yönetemediler. Yönetemediler çünkü Çin biliyorsunuz dünyanın en kirli sahillerinden, en kirli iç suları da dahil. En kirli ekosistemlerinden birine sahip. Yönetilemez hale geldi Çin'in. Zaten biliyorsunuz bu çöp, plastik çöp satın alma gerekçelerinden biri de ucuz plastik malzemeyi tüm dünya pazarına sunmaktı. Özellikle oyuncak sektöründe bu geri dönüştürülmüş plastikler çok ciddi anlamda kullanılıyordu. Daha sonra 2013 civarında, yanılmıyorsam 2013 civarında yeşil bariyer diye bir yasa çıkarttılar bunlar. Bu yeşil bariyer yasasıyla beraber Çin endüstriyel olmayan plastik atıkların ülkeye sokulmasını yasakladı. Bunun anlamı şuydu, artık bu tek kullanımlık plastiklerin büyük çoğunluğu şeye giremeyecekti, Çin içerisine giremeyecekti. Bu ciddi bir düşüş. Özellikle Amerika, İngiltere, Almanya gibi ülkelerin çok temiz görünen, geri dönüşümü çok iyi yaptığı iddia edilen ülkelerin tüm geri dönüştürmek üzere topladıkları çöpleri gönderebilecekleri ülkenin, en büyük ülkenin bu işten vazgeçmesi anlamına geliyordu. Zaten daha sonra 2018 yılının başında da Çin komple yurt dışından endüstriyel veya endüstriyel olmayan herhangi her türlü plastik atığın alınmasını yasakladı. Şimdi Çin yasaklayıcı yeni pazar ortaya çıktı. Bu yeni pazarın en istekli iki ülkesi var. Birisi Malezya, diğeri Türkiye. Çünkü çöp geri dönüştürmek için çöpün temiz olması lazım. Şimdi Malezya'da, Türkiye'de geri dönüşüm konusunda karnesi çok kötü ülkeler. Yani biz kendi çöpümüzü ayrıştıramıyoruz. Kendi çöpümüz çok kirli olduğu için geri dönüşüm firmaları bu çöpleri alıp temizleyip tekrar geri dönüştürme kazanmak için fazla masraf yapmak zorundalar. Ancak İngiltere'den aldıkları çöp daha az maliyetli. Bunu dönüştürüp sattıklarında daha çok para kazanıyorlar.
Ki İngiltere'den en çok, Türkiye adına söylüyorum, raporda gördüğüme göre en çok İngiltere'den galiba alıyoruz çöpü.
Evet, evet, İngiltere'den alıyoruz. Şimdi bir de işin içine Amerika girdi. Amerika'da Çin Amerika'dan çöp almayı, plastik çöp almayı yasaklayınca Amerika'daki bazı eyaletler geri dönüşümden vazgeçmeye başladılar. Aldıkları çöpleri gömmeye başladılar ya da yakmaya başladılar. Çünkü şimdi biz bir de şöyle bir handikap var. Yani geri dönüşüm çok iyi bir şeyse, geri dönüşüm çok faydalı bir şeyse bu ülkeler neden bunları geri dönüştürmek yerine az gelişmiş ülkelere gönderiyorlar? Bu soru aslında çok önemli bir soru. Bir de bu ülkelerin geri dönüşüm altyapıları çok güçlüyse hep bundan bahsediliyor. Çünkü ne zaman nerede bir konu açılsa işte Avrupa ülkeleri, Amerika, İngiltere geri dönüşüm altyapısı çok güçlü ülkeler olarak lanse ediliyor. İşte geçen Forbes'ta bir haber vardı. Almanya dünyanın en iyi geri dönüşüm işi yapan ülkelerinden biri olarak lanse ediliyor. Ancak anlıyoruz ki biz Almanya'nın bu geri dönüşüm işinin altında Malezya'ya gönderdiği çöpler yatıyor.
Bu var mı haberde peki Sedat Bey, yoksa?
Yok, Malezya'da çöp, Malezya'ya Almanya'nın çöp göndermesiyle ilgili başka bir haber var. O da yayınlandı yakın zamanda. Almanya'da Almanca bir gazetede yayınlandı. Bunlar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yani şimdi en son Filipinlerin bu malum lideri Duarte boşuna çıkış yapmadı. Şimdi Duarte kendisi çevreci düşmanı.
Kanada'ya savaş açacağım diyor. Plastik yani çöpleri almazsanız.
Evet, Duarte gibi biri bile çevreci, yani çevreci hareketlere her türlü düşmanlık yapan birisi bile Kanada'nın çöpünü biz çöplük değiliz diye reddediyor. Polonya yine aynı şekilde kendi sınırlarına yasa dışı yollarla sokulmaya çalışan İngiltere'nin çöpünü taşıyan gemileri geri göndermişti geçen yıl. Böyle bir olay vardı. Bizde de en fazla çöp kuvvetle muhtemel İskenderun ve Mersin limanlarına yanaşıyor. Çünkü burada çok ciddi bir geri dönüşüm sanayisi var. Organize sanayisi. Bu şu demek oluyor. Biz eğer ki ülke içerisinde çöpleri ayrıştırıp ya da azaltmak ya da düzenli şekilde bertaraf etme ya da geri dönüştürme yoluna gitmezsek firmalar daha ucuz, daha kaliteli, tırnak içinde daha kaliteli ve temiz çöpü yurt dışından satın almayı arttıracaklar. Böylece biz kendi çöpümüzle yüz yüze kalmak zorunda kalacağız. Bakın 2016 yılında TÜİK'in en son, zaten TÜİK de en son 2016 yılında atık istatistiği yayınlamış. Daha sonra yayınlamamış, 3 yıldır yayınlamıyor. 2016'da toplam 31.584.000 ton çöp toplamış belediyeler. Bunun %61'ini gömmüşler, %30'unu da belediye çöplüğüne göndermişler. Açıkta yakmışlar bir kısmını, düşük miktarda tabii. Evet. Ama bizim geri dönüştürülmüş diğer geri, yani geri dönüşüm tesislerine gönderilen çöp miktarımız %1.
Evet. Korkunç bir rakam. Yani o zaman peki yurt dışından gelen çöp atığı nasıl geri dönüştürülüyor? Ne şartlarda geri dönüştürülüyor? Buna dair herhangi bir veri ya da bilgiye sahip miyiz?
Ben herhangi bir veri göremedim. Herhangi bir yerde herhangi bir istatistik veya bir data yayınlanmış değil. Bu konu çok şeffaf bir konu değil. Bir firma yurt dışından çöp almak istiyorsa öncelikle bunun uygun olup olmadığı ile ilgili bakanlığa başvuruyor. Bakanlık çeşitli belgeler talep ediyor. Uygundur yazısı ilgili gümrük müdürlüğüne gönderildikten sonra o çöp Türkiye'ye giriş yapabiliyor. Bunun için bazı analizler, testler var. Ben şöyle bir baktım, hangi çöpler Türkiye'ye girebilir, nasıl giriyor, hangi yollarla giriyor diye. Yani her türlü organik kompost potansiyeli taşıyan çöplerin Türkiye'ye girişi yasak. Uygun değil. Öyle şeyde tebliğde öyle yazıyor. Onun dışında her türlü plastik çöp ve benzeri işte bataryalar, civası olmayan farklı malzemeler, içerisinde kurşun olmayan çeşitli atık aküler falan, bunlar Türkiye'ye sokulabiliyor çeşitli izinler çerçevesinde. Ancak biliyorsunuz bir malzeme ya da bir durum ticarete konu olduğu zaman işlerin yürüyüş şekli bizim tahmin ettiğimizin çok çok ötesinde olabiliyor.
Evet. Şimdi tabii herhalde bu plastik, bu 5 kat artmış son 2 yılda. Evet. Bu işte Greenpeace'in en son raporuna göre de. Şimdi bunu herhalde anladığımız kadarıyla bu kamu eliyle değil, bazı bir takım özel sektör şirketleri eliyle ülkeye sokuluyor. Ve tabii sizin söylediğiniz gibi süreç hiç şeffaf işlemediği için biz bunların kim olduğunu bilmiyoruz.
Evet.
Herhalde yani, değil mi?
Evet, bilmiyoruz. Şöyle yani.
Ne miktarda, ne hangi kanalla? Yani işte ağırlıklı İngiltere'den geldiğini biliyoruz ama yani elimizdeki veri sadece bu kadar.
Evet, İngiltere'den elde ettiğimiz veri. Bu arada İngiltere bunları yayınlıyor. Hangi ülkeye ne kadar çöp gönderdiğini İngiltere'de ulaşabiliyorsunuz. Çünkü İngiltere gönderdiği çöpün akıbetini de takip etmek zorunda. Zaten bu Guardian'daki konu haberin oluşmasının nedenlerinden de biri bu. Yani çöpün yurt dışına gönderilmesinde yolsuzluk gerçekleştirilmiş. Yani usulüne uygun olmayan yöntemlerle gönderildiği için soruşturmaya konu oluyor ve böylelikle haber oluyor.
Evet.
Benzer bir durum Amerika için de geçerli. Biz onların veri tabanlarından bu dataları elde edebiliyoruz. Yani Türkiye'ye ne kadar çöp gönderdi. Ama bizim bu verilere ulaşabileceğimiz kimin ne kadar çöpü yurt dışından aldığını, satın aldığını ticari sır herhalde o kapsamda değerlendiriliyor. Elde etme gibi bir şansımız şu anda yok. Kimse yayınlamıyor çünkü böyle bir veriyi.
Evet, yani şeye bu bilgi edinme sistemlerine başvurulduğu zaman Türkiye'de ne kadar bireysel silahlanma gerçekleşiyor sorusu yöneltildiğinde bile bu ticari sır kapsamına giriyor. Dolayısıyla bu kadar büyük çapta plastik ithalatını Türkiye'ye sokanlar da herhalde ticari sır kapsamındadır. Kaldı ki geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'ye ucuz et ithalatının hangi ülkelerden yapıldığı sorusu yöneltilmişti. Yine aynı şekilde bu da bakanlık tarafından ticari sır olarak nitelendirilmişti. Dolayısıyla her şey aslında ticari sır kapsamına sokularak bu şekilde şeffaflıktan ve kamuya hesap verme mekanizmalarından uzak tutuluyor. Şimdi peki biz bu plastik bizim bu yurda girdikten sonra ne oluyor? Akıbetini biliyor muyuz? Nerede depolanıyor? Ne dönüştürülerek neye, ne haline geliyor? Ham madde mi? Son mamul mü? Ve tekrar biz bunu başka ülkelere mi gönderiyoruz? Mekanizma aşağı yukarı nasıl işliyor acaba?
Ya şimdi aslında ben çok fazla işin bu nereden geliyor, nasıl gönderiliyor, kim ne yapıyor konusuna çok hakim değilim. Çünkü bununla ilgili yeterli ve güvenilir bir veri yok. Ancak tahmin üzerine konuşabilirim ben. Hı hı. Gelen çöpler bir şekilde tekrar pelet haline getirilip içerisine yine ham madde eklenip pelet haline getirilip tekrar satılıyor. Çünkü şöyle bir geri dönüşüm sitelerine, geri dönüşüm firmalarının sitelerine baktığımızda aldıkları geri dönüştürülebilir plastikleri tekrar pelet cips haline dönüştürüp sattıklarından bahsediyorlar. Ancak bizim bildiğimiz başka bir şey var. Yani daha önemli aslında. Bizim denizlerimiz, sahillerimiz ciddi anlamda plastik çöp kirliliği altında, baskısı altında. Evet. Mesela bu ham plastikler özellikle bizim pelet dediğimiz işte İngilizcesi nurdle olan bu küçük boncuk şeklinde genellikle şeffaf renkli olan plastik peletler yaklaşık 5 milimetreden küçük boyutlu bunlar. Elinize bir avuç kum aldığınız zaman kum tanelerine çok benzediği için fark etmeniz biraz zor olabilir. Bunlar ciddi anlamda bizim sahillerimizde var. Biz burada İskenderun Körfezi çevresinde çalışırken sahillerde bu peletleri gördüğümüzde şok olmuştuk. Bu kadar pelet nereden geliyor? Anladık ki bu tür peletler özellikle bu tarz plastik üretim fabrikalarının kötü atık yönetim ve atık ya da işte plastik taşıma süreçlerini yönetememelerinden kaynaklanıyor. Bir şekilde bunlar transfer esnasında dökülüyor. İşleme alınırken, fabrikaya alınırken dökülüyor ve nehirler, yağmurlar aracıyla tekrar denizlere taşınıyor. Bunlar denizlerden de kıyıya vuruyor. Çünkü yüzebilir malzeme bunlar. Bunların sayısı çok ciddi miktarda. Ve özellikle kaplumbağalar için ciddi anlamda üreme alanı olan Akyatan gibi, Samandağ gibi bölgeler bu tarz plastiklerin kirliliği altında resmen eziliyor. Bizim en son geçen yaz yaptığımız çalışmada Samandağ sahillerinde var olan plastik çöp miktarı kaplumbağaların üremekten vazgeçmesine neden olabiliyor. Bazı kaplumbağalar özellikle aşırı plastiğin olduğu bölgelere geldiklerinde sahile çıkıp geri dönme gibi bir eğilim sergiliyor. En azından bizim kaplumbağa izleri üzerinden anladığımız ve çevresindeki çöplerden anladığımız durum bu. Zaten Samandağ sahilinin ne derece kirli olduğunu Samandağ'a gidenler herkes bilir. Aynı şekilde burada Akyatan ve Karataş bölgesi de var. Yine burası için konuşuyorum ben. İskenderun ve Mersin Körfezi için konuşuyorum. Evet. Çok ciddi bir kirlilik var. Yani bu biz henüz kendi çöpümüzü kontrolünü yapamazken bir de üstüne üstlük bu çöpün kontrolünü yapma işini kulak ardı edecek başka bir uygulamaya, yani dışarıdan çöp satın almaya girersek bu çöp bizim başımıza ciddi anlamda bela olacak. Önümüzdeki yıllarda bu çöpün %50 miktarda, yani satın alımının %50'ye yakın artacağı tahmin ediliyor. Bu yaklaşık 400-500 bin tonlara çıkacağı anlamına geliyor bu çöplerin. Eğer ki bu işin altında ciddi para kazanıldığı...
Yurt dışından alınan çöplerin mi 400?
Tabii evet aynen.
Ne kadar zaten, rakamı tekrar söyler misiniz?
Şimdi Ocak 2018'de Şubat 2019 arasında sadece İngiltere'den 100 bin tona yakın çöp satın alınmış.
Evet.
ABD'den de şimdiye kadar alınan çöp miktarı 30 bin ton. Bu sayının, bunun yanında tabii 10 farklı ülkeden daha çöp alınıyor.
Evet, Japonya, Almanya gibi ülkelerden.
İtalya gibi ülkelerden de alınıyor.
Evet. Yani toplamda şu anda ne kadar oluyor?
200 bin tona yaklaşmış bir miktar var. Şu anda bizim 2 yıllık süreçte 200 bin tona
yaklaşıyor. Siz 400 bin tonlara çıkacağını söylüyorsunuz, doğru mu anladım?
Evet, bunun 400 bin tona çıkacak ve çok uzun elimde konuşmuyorum. 1-2 yıl içerisinde olacak bu. Çünkü bu buradan elde edilen karın yüksekliği fark edilince bu işe birçok firma dahil olacak ve ticaret yapacaklar bu işe. Biz bu aynı zamanda bizim çöplerimizi geri dönüştürme ve ayrıştırma motivasyonumuzu da kıracak.
Evet. Peki şöyle bir şey, tam da bu işte mesela hükümetin bir yandan da sıfır atık projesi diye lanse ettiği, Emine Erdoğan'ın da özellikle bu konuda hassas olduğunu gördüğümüz bir takım projeleri var diyeyim.
Evet.
Bu nedir? Yani mesela bu gerçekten de bu yani tabii ki yurt dışından biz anladığımız kadarıyla yurt dışından gelen çöple ilgili değil de kendi çöpümüzü ayrıştırmakla ilgili gerçekten de mekanizmada bir fark yaratabilecek, etkili olabilecek bir şey olabilir mi bu?
Kapsamı genişletilirse
olabilir. Şu anda çok mu kısıtlı diyorsunuz?
Tabii çok kısıtlı. Sadece devlet, bazı kamu kurumları, 2019 yılı itibariyle tüm kamu kurumları sıfır atık yönetmeliğine girdi. Sıfır atık yönetmeliği çerçevesinde atıklarını anlaşmalı geri dönüşüm firmalarına çeşitli işte protokoller aracıyla teslim ediyor. Atık kompost, özellikle bu organik atıkların kompost yapılıp gübre haline getirilmesiyle ilgili yönetmelik, ben okudum, yönetmeliği de okudum. Sıfır atık yönetmeliğini de okudum. bizim üniversitede de uygulanmaya başladı. Yönetmelik çok güzel aslında. Baktığınız zaman uygulanabilir, uygulanabilirse eğer bir fark yaratabilir. Ancak sıkıntı şu, kamu kurumlarının ürettiği çöp miktarı, toplam ürettiğimiz çöp miktarının çok çok küçük bir kısmını oluşturuyor.
Evet.
Yani şimdi belediyeler, çok basit bir örnek vereyim. Türkiye'de farklı çöp tiplerini koyabileceğiniz konteynerların olduğu belediye sayısı neredeyse sıfır yani.
Evet, evet. Yani. Maalesef.
Hiçbir belediye dışarıdaki çöpleri farklı kutulara atacağınız şekilde şey yapmıyor, sağlamıyor. Böyle bir hizmet sağlamıyor bize. Öyle yapsanız bile aynı çöp arabasına atıyorlar hepsini.
Evet, sadece götürüp, kağıt konusunda herhalde ufak çaplı ayrıştırmalar var. Onları belediyeler ayrı topluyor. Ama evet, o da yani genel Türkiye kapsamına baktığımızda tabii çok küçük rakamlar. Belki adı bile edilmeyecek miktarlarda. Evet. Tabii belki yani bu sıfır atık ve bu plastik atık ithalatı arasındaki o yani tezatı konuşurken tabii aslında gündemden düştü. Tabii çok daha güncel siyasi meselelerden. Şimdi bu plastik poşetlerin paralı olması meselesi de böyle bir kamuoyunda günlerce konuşuldu, tartışıldı. Evet. Ondan sonra biraz nispeten gündemden düştü. Evet. Şimdi mesela orada da yeni düzenlemeler konuşuluyor. İşte marketlerin bu plastik poşetlerden elde ettiği paralar ne zaman işte hazineye mi, bakanlığa mı veya ikisine birden mi devrolacak? Tabii bütün bunlar aslında çok büyük paradokslar diyebiliriz. Yani evet, bir yanda plastik poşetleri paralı yapıyoruz diye müthiş bir kampanya, tabii tam da seçimlerin öncesindeydi. Epey ses getirdi ama tabii onun yanında tonlarca plastik çöpü, belki içinde çok zehirli bir takım maddelerin de bulunduğu, kimyasal atıkların da bulunduğu bir takım maddeleri ülkeye sokuyoruz o meyanda. Böyle de bir durum söz konusu.
Evet. Şöyle, doğru diyorsunuz. Plastik poşetlerin paralı olması dünyanın genelinde uygulanan bir yöntem. Ancak yöntemin içeriği ülkelerden ülkelere farklılık gösteriyor. Ancak bizde tabii bu iş biraz da farklı mecralara sürüklenme potansiyeli de taşıyor.
Evet.
Yani bir kar elde edilebilecek bir ürün haline getirilmemesi lazım poşetin.
Hı hı.
Şöyle de bir şey söyleyeyim. Demin birazcık konudan konuya atlamış gibi olduk ama bu sizin alanınız olduğu için ve çok önemli olduğu için bu çöp meselesiyle ilgili İskenderun Körfezi'nden bahsettik. Mesela evet, Marmara'daki kirlilikle ilgili zaman zaman haberler çıkıyor, zaman zaman gündeme geliyor ama son zamanlarda bu anlamda yapılan bir araştırma var mı? Yani benzer sorunlara Marmara'da, Ege'de rastlıyor muyuz?
Şöyle, tam önümde şu anda Marmara Denizi'nde yapılmış bir çalışmanın sonuçları var. Yani Marmara Denizi'nde de İskenderun Körfezi'ni aratmayacak düzeyde bir plastik kirliliği söz konusu. Özellikle mikroplastik kirliliğinden bahsediyoruz. Şimdi şöyle bir ilişki var. Bir yerde mikroplastik kirliliği çoksa orada makroplastik kirliliği de çoktur. İkisi arasında böyle bir korelasyon var.
Evet.
Yani metrekarede yaklaşık bin, yani kilometrekarede 1.200.000-1.300.000 civarında plastik çöp söz konusu. En yoğun olduğu bölge de tam da küçük çekmece, büyük çekmece arasındaki bölgede bir yoğunluk söz konusu. Bir de tabii Boğaz bölgesinde ve tam Marmara'nın ortasına denk gelecek bir bölgede ciddi bir plastik kirliliği söz konusu. Bunlar tabii denizin kendi içerisindeki akıntı hareketleriyle de ilişkili. Ancak Marmara Denizi'nin şöyle bir özelliği var. Üstten Karadeniz, alttan Akdeniz akıntısı meselesi söz konusu. Tüm su kolonu boyunca yapılmış bir araştırma henüz yok. Ancak bununla ilgili çeşitli araştırmaların yapıldığını biz duyuyoruz. Başka üniversiteden hocaların, arkadaşların. Ancak ciddi bir kirlilik olduğunu biz bu son yapılan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden araştırıcıların yaptığı bir çalışmada oranın da, Marmara Denizi'nin de İskenderun Körfezi gibi, Mersin Körfezi gibi çok ciddi bir kirlilikle yüz yüze kaldığını görebiliyoruz. Benzer şekilde Karadeniz'de ciddi bir kirlilikle yüz yüze, özellikle Orta Karadeniz bölgesinde ciddi bir kirlilik söz konusu. Sinop bölgesinde yapılan bir çalışma var. Orada da ciddi bir kirlilik, yani yaklaşık 1 metreküp suda yaklaşık 2700-2800 adet plastik bulunmuş su yüzeyinde. Su kolonunda ise bu yaklaşık 10 misli var. Yani 24 bine yakın bir plastik söz konusu. Yani Karadeniz'de diğer denizlerimiz gibi bu kirlilikten ciddi anlamda nasipleniyor. Tabii sahiller de benzer kirliliğe sahip. Hatta bu sel, aşırı yağış vakaları meydana geldiğinde Karadeniz sahil yolunun altından çöpler çıktığını biz televizyondaki haberlerden görüyoruz.
Evet, evet. Evet, maalesef denizlerimiz bu plastik kirliliğiyle yüz yüze ve giderek de artan bir kirlilik söz konusu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Evet, bu arada kapatmak üzereyken Filipinler Devlet Başkanı Duterte dedik. Duterte olacaktı. Duterte, onu da küçük evet. bir düzeltmeyle hoşçakalın diyelim size.
Evet, bu hafta Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden doçent doktor Sedat Gündoğdu konuğumuzdu. Türkiye'nin plastik kirliliğini ve plastik atık ithalatını konuştuk. Bu hafta da ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Üzere.
Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.